İdris Topçuoğlu'yla Eğitimde İyi Örnekler programı başlıyor.
Değerli Erkam Radyomuzun çok kıymetli dinleyenleri, yeni bir Eğitimde İyi Örnekler programıyla tekrar karşınızdayız. Bugün yine kıymetli bir dostumuzu, bir ağabeyimizi misafir ediyoruz. Bir öğretmen arkadaşımız bizimle birlikte olacak. Her programımızda farklı bir örnek hizmet, örnek bir hareketi oluşturan arkadaşımızı veya sivil toplum kuruluşu yöneticilerimizi misafir ediyoruz. Ve onların yapmış oldukları güzel hizmetleri, örnek faaliyetleri sizlerle bu mikrofonda paylaşıyoruz. Zaman zaman da zikrediyorum bunu ama tekrar etmekte fayda var. Bizim bu programla bütün amacımız güzelliklerin, iyiliklerin çoğaltılmasına vesile olabilmek, yaygınlaştırılmasına vesile olabilmek. Ne kadar çok güzel insanları, güzel hizmet yapan insanları, güzel bir faaliyet ortaya koyan insanları, hem duruşuyla hem hareketiyle insanları etkileyebilen, örnek hizmetler ortaya koyan insanları bu mikrofona taşıyıp, bu hizmetleri, bu faaliyetleri, bu çalışmaları buradan ülkemizin ve dünyamızın bütün güzel insanlarına ulaştırabilirsek, bu bizim için kârdır diye düşünüyoruz. İyiliklerin çoğaltılması gerekiyor. Çünkü kötülük, kötü örnekler otomatikman kendiliğinden çok hızlı yayılıyor zaten. Geçen bir mecliste telaffuz edilmişti bu. Kötü bir örneklik ya veya bir hizmet ürettiniz ve neticesi kötü oldu. Veyahut da efendim herhangi bir kötü örnek faaliyete sebep oldunuz, ortaya koydunuz. Bu 24 kişiye kadar anında ulaşabiliyormuş. Ama iyi olarak, güzel olarak geliştirdiğiniz bir çalışma en fazla 8 kişiye kadar ulaşabiliyormuş. Yani kötülüğün tabiatında, mayasında zaten çok hızlı yayılma, hareket etme kabiliyeti mevcut. Bunun için biz bu mikrofondan iyi örnekleri, güzel örnekleri yaymaya, daha çok insanla buluşturmaya gayret ediyoruz. İşte İstanbul'da bir öğretmen arkadaşımız birazdan bize anlatacak. Çok güzel bir hizmeti gönüllü olarak ortaya koyuyor. Bunu buradan duyacak belki Eskişehir'deki bir arkadaşımız, Ağrı'daki bir dostumuz. Ben de öğretmenim, ben de burada bir takım faaliyetlere vesile olmak istiyorum. Gençlerin hem kalbine hem zihnine faydalı bilgileri efendim aşılamak istiyorum diye düşünecek. Ve bu arkadaşımızın İstanbul'da yapmış olduğu bu örnekliği kendi bölgesine, memleketine taşıyabilecek. Programımızdan hedef, amaç budur. İnşallah Rabbim bizi bu noktada hedefe ve bu amaca varmayı, bu hedefe varmayı bizlere nasip eder diyoruz. Ve konuğumuza dönüyoruz. Sizlerin de tanıdığınız gibi daha önce Erkam Radyo'da da programlar yapan Asım Gültekin hocamız, ağabeyimiz burada bizimle misafirimiz. Hoş geldiniz diyorum ben kendisine. Teşrif ettiğiniz için teşekkür ederim. Asım abimiz yoğun, koşturan birisi. Bunca yoğunlukta, bu sıcakta İstanbul'da bizleri kırmadı. Programımıza teşrif ettiler. Hoş geldiniz, safa geldiniz Asım abi.
Hayır olur inşallah.
İnşallah.
Kapısını açar inşallah.
İnşallah.
Siz tabii şimdi kötü şeyler çok çabuk yayılıyor dediniz ama.
Evet.
O çabuk yayılması onun ömrünün kısa olmasından aslında.
Güzel.
Diğeri az yayılıyor ama baki ve o 8 başka hayırların da kapılarını açıyor. O 8 kişiden de başka hayırlar başka birilerine yayılıyor ve bir bakıyorsunuz şimdi yapılan bir hayır 30 sene sonra çok faydalı şeylere vesile olmuş, işlerin yapılmasına vesile olmuş. Öyle bir tarafı da var bu işlerin. Eyvallah. O yüzden hani burada bizim telaşa da çok kapılmamamız gerekiyor. Yani aman kötülük aldı bayrağı gidiyor filan gibi de çok düşünmemek lazım. Ama tembellik de yapmamamız
kesinlikle
lazım.
Kesinlikle doğru. Ümitsiz olmamamız lazım ama dediğiniz gibi tembellik de yapmamak gerekiyor. Şimdi Asım abi sizleri iyi tanıyoruz. Genç Dergi'den tanıyoruz. İGEDER 2008 yılında yılın öğretmeni olarak sizleri seçmişti, ödüle layık görmüştü. Oradan tanıyoruz. Çeşitli dergilerde yazılarınızdan tanıyoruz. Ta Kartal Anadolu İmatip'teki faaliyetlerinizden tanıyoruz, biliyoruz ama dinleyicilerimiz de belki ilk defa duyan oluyordur. Çünkü Ankara'dan, Kayseri'den, çeşitli vilayetlerden radyomuz yayın yapıyor. İnternet üzerinden pek çok dinleyenimiz var. Onların da sizi tanıması için kısaca sizden, kendinizden biraz bahsederseniz daha sonra yapmış olduğunuz Cevher Okumaları projesine doğru ilerlemiş olalım. Onu konuşmaya başlamış olalım.
Eyvallah.
Buyurun.
75 Amasya doğumluyum. Amasya, Artvin, Selanik liyim. İşte evlendikten sonra Bingöllü oldum. Ondan sonra edebiyat öğretmeniyim. Marmara eğitim bitirdim, edebiyatı bitirdim. Lakin devletin okullarından ziyade sevdiğimiz büyüklerin kitaplarını, dergilerini, sohbetlerini daha çok kendime merkez görmüş oldum yıllarca. Dolayısıyla asıl oralarda okudum diyebilirim. Diğerinden diploma filan almış olduk yani.
Eyvallah.
İşte etimoloji dediğimiz alanla kelimelerin kökeni, işte kak ilmi. Bununla biraz böyle ona fazla bir zaafım var. Çok severim. Cafcaf Mizah Dergisi diye bir mizah dergisini işte 8 yıldır çıkartıyoruz arkadaşlarla. Dünyabizim.com diye dünyaya Müslümanlardan güzel haberler vermeye gayret eden kültür, kitap, ilim, sanat, fikir anlamında öyle bir siteyi kurduk. Onun yayın danışmanlığını yapıyorum. İşte Mizah Derneği diye bir derneğimiz var. Onun ne yazık ki başkanlığını yapıyorum. Yani karikatüristlerimizi başkan yaptık ama baktık ki dernek defterini falan kaybettiler. Onun üzerine cezalar mezalar ödeyip ipleri elime almak zorunda kaldım.
Bu dergi fuarı vardı bir de.
Tabii mi? Dergi editörleriyle ayda bir toplanıyoruz. Müslümanca duyarlılığa sahip dergilerimizle 6 yıldır bir araya geliyoruz düzenli. Ve onun bir meyvesi olarak da dergi fuarı çalışmasına başladık. Ayrıyeten en son telefon, iPhone, Android vesaire gibi şeylerden de hani dergilere ulaşılmasını sağlayan bir çalışmaya girdik. Şu an mesela TT.net'le 25 kadar dergimiz çok yakında başlıyor oradan okullara ulaşmaya, yayınlanmaya. Onu yürütüyoruz işte.
Maşallah.
Yani dergicilerle de bayağı bir şey, biraz dergicilik zaafımız olduğu için.
Bu arada şimdi dinleyenlerimiz bunları duyuyor ama esas mesleğimiz öğretmenlik.
Edebiyat öğretmeniyim.
Edebiyat öğretmeniyiz. Yani nasıl sığdırıyorsunuz hocam bu kadar şeyi böyle?
Vallahi işte şey, Allah zamana genişlik veriyor. Çok uyumamak lazım.
Bunu hissediyorsunuz değil mi hocam? Yani
tabii
Allah
ki
zamana bereket veriyor yani. Siz eğer niyet ettiğiniz zaman, kararlı olduğunuz zaman, samimi olduğunuz zaman.
Ben şunu
vaktim
gördüm.
Yok çok mazereti biraz yani işimize gelmediği için mi kullanıyoruz bunu?
Şöyle, ben böyle hiçbir şeye vakit bulamıyorum diyen hani öğretmenler üzerinden konuşalım. Ben kendimi pek öğretmen gibi de hissedemiyorum. Daha çok öğrenciyim ben. Öğrenmeye çalışıyorum kitaplardan, güzel insanlardan. Şimdi ya ben sizin gibi bir şeylere böyle vakit bulamıyorum diyenlerin ben aslında pek de bir şey yapmadığını, aşırı derecede vakit öldürdüğünü düşünüyorum. Çünkü vakit yani Allah'ın vakti, yani ondan daha bereketli ne olabilir? Yani sen onu yeter ki bereketlendirmeye yönelik bir niyetin olsun sadece. Yani bereketlendirmek, bereketlendir demek kolay gibi gelebilir de niyet zaten her şeyi doğuran şey. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri ameller niyetlere göredir hadisini açıklarken öyle güzel açıklıyor ki niyetle her şey doğuyor. Yani birçok güzelliklerin doğurucusu niyet aslında. Dolayısıyla bir insanın 5 yıla 3000 yılı falan sığdırması çok mümkün. Başka bir insan da 50 yıl, 100 yıl yaşar ama sanki 5 dakika yaşamış gibi gider.
Ya çok güzel söyledin.
Dolayısıyla yani o vakit bulamayan öğretmenler, hani öğretmenler üzerinden konuşuyoruz.
Yani
palavracı.
Yani, gönlü yok.
Palavracı.
Niyeti yok. Değil mi hocam? Vakit var yoksa Allah'ın izniyle.
Tabii.
Allah bereketlendiriyor bunu. Evet, şimdi tabii Asım Gültekin abimizle o kadar çok mevzu var ki konuşulacak. Birkaç programlık konular hepsi ama ben hocam gerçekten sizi uzaktan takip ediyorum. Ta Kartal'daki yıllarınızdan itibaren. O zamanlar üniversitede öğrenciydiniz. Ve sürekli bir organizasyonun içerisinde, yani ya başında ya ortasında ya da işte efendim onu niyet olarak ortaya koyan kişi olarak hep sizi tanıyoruz. Ve siz öğretmenlikle birlikte bunu yürütüyorsunuz. Bu bizim için çok çok önemli. Programımız için de çok çok önemli. Zaten biz Eğitimde İyi Örnekler programında sizler gibi insanları çıkartıp yani bu heyecanı ve ortaya koyulan hizmeti bu mikrofonda aktarmalarını arzu ediyoruz ki örnek olsun, ilham olsun. Başka yüreklere de ilham olsun. Çünkü geçen bir dostumuzla beraberdik. Sadece Üsküdar'da hocam, Üsküdar İlçe Milli Eğitim'de 100 bin tane öğrenci var. Yani evet, sizler gibi öğretmenlerin sayısının çok çok çok fazla olması gerekiyor. Yani hani kara tahtayı aşmak diye bir kitap görmüştüm bir ara. Gerçekten bu kara tahtayı aşan öğretmenlere çok ihtiyaç var ve bu çerçevede de sizin yaptığınız pek çok hizmet var. Yani safahat okumaları vardı, okuma halkaları vardı bir dönem. Mesela sizin organize ettiğiniz bir çalışmaydı o. Zaten saydığınız pek çok organizasyon var ama son günlerde cevher okumaları diye bir şey duyuyoruz. Yani son günlerde Asım Gültekin ismi cevher okumaları ile zikredilmeye başlandı ve bunu merak ediyoruz doğrusu. Birkaç yerde detayıyla ilgili bilgi aldık ama hem tüm dinleyenlerimiz sizden bunu dinlesinler arzu ediyoruz. Belki bu programın neticesinde sizinle temas kurmak ve aynı çalışmaya hocam biz işte bunu efendim Ağrı'da nasıl yaparız acaba, işte Konya'da nasıl yaparız acaba diye niyetlenen insanlarımız olabilir. Nedir cevher okumaları? Nereden ortaya çıktı? Okumak zor iş. Bizim insanımız okumayı pek sevmez. En düşük okuma oranları bizde. Zor bir işe soyundunuz. Yani nasıl bu fikir ortaya çıktı ve ne tür bir uygulamayla bunu devam ettiriyorsunuz? Böyle bir cevher okumalarına doğru girebilirsek Asım abi.
Evet, oraya şöyle gireyim. Bir öncelikle hani bu kadar işler nasıl sığıyor, evet, onunla ilgili ufak bir püf noktası var bu işin. Birçok öğretmen arkadaşımız ya uğraşıyoruz olmuyor, sende nasıl oluyor diye soruyor bana. Ben de onlara diyorum ki bak, ben öğrenciye bir şey yaptırmaya çalışmıyorum. Onun yapmak istediği şeyi yapmasına imkan sağlamaya çalışıyorum. Güzel. Ama her öğrenciye değil. Her öğrenciyle asla uğraşamam. Bir derdi olan, bir şey yapmak isteyen, bir ideali olan, bu isterse din imanla alakasız olsun, muhalif olsun dine, evet, o çocuğa da yardımcı oluyorum. Dine muhalif olsa bile. Ama bir şey anlamak isteyen, bir şey yapmak isteyen, böyle yani azılı, militan filan tarzdaki bir tipe değil de,
evet,
dünyayı anlamakla ilgili, bir şeyleri anlamakla, evet, ilgili veya, evet, anladığı kadar yanlış da anlasa arkadaşlarına anlatmak gibi bir çabası olan,
evet,
bir öğrenci gördüğüm zaman evladım ne yapmak istiyorsun? Şunu yap. Daha iyi yapmak ister misin? Tabii hocam. Şöyle şöyle yap. İnsanlara danışarak yap. Ona da sor, buna da sor. Ama hocam sen dincisin işte, ondan sonra ben sosyalistim filan. Olabilir. Bildiğin iyi sosyalistlere danış. Bizimkilere, hı-hı, danışma. Hı-hı. Benim adamlara danışma, tamam. Hı-hı. Ama istersen bizimkilere de danış.
Evet.
Filan. Yani böyle bir mantaliteyle her öğrenciyle değil, her öğrenciyle değil.
Evet. Evet.
Yani bir şey yapmaya niyeti olan, zaten onlar okullarda çok az. Artı yanlarında kimseyi göremiyorlar. Destekçi olabilecek öğretmenler, idareciler göremiyorlar. O yani diyelim ki bir çocuk tarihe kafayı takmış. Çok meraklı, delisi, başka biri şiire kafayı takmış diyelim ki. Hani bu tip çocukları, birisi diyelim ki fıkıh konusuna kafayı takmış. Şimdi biraz çocuklara bakarken o gözle, yani bu çocuk neyle uğraşır, bu çocuğun derdi nedir, bir şey yapmak istiyor mu? Bir şey yapmak isteyenlere baktığınızda zaten o diyelim ki 1000 kişilik okulda ne yazık ki 20-30 öğrenci zor buluyorsunuz.
O kadar da az.
O 20-30 öğrenciyle özel onlara yardımcı olmaya çalışırsanız Allah'ın izniyle siz bir kişi değil o okulda öğretmen olarak 30 kişi olmuş olursunuz. Bir de o çocukların enerjisi sizin çok katınızdır. Dolayısıyla,
evet,
dolayısıyla siz artık o okulda sanki 30 kişi değil de 60 kişi gibi olmuş olursunuz.
Evet.
O çocuğun yapmak istediği şeye yardımcı olmaya çalışmak önemli. Bunu mümkünse gerçekten de ilim, irfan, kültür, fikir, sanat, düşünce bu mevzular üzerinde olmasında da fayda var. Yani diğer bir sürü abur cubur veya mesela her taraflarda mesela yardım faaliyetleri, işte fakirlere, gariplere falan, onlara daldınız mı çıkamazsınız. Türkiye'de yardım derneğinden bol bir şey yok.
Evet.
Ne yazık ki yani bu biraz da ne yazık gibi durum. İyi de ilim nerede, sanat nerede, irfan nerede, fikir nerede? Oralar çok öksüz yetim.
Çünkü biraz daha neticesi sonradan alınıyor. Yardım dediğinizde hocam, mesela bir erzak paketini hemen işte 5 dakikada adama veriyorsunuz. O çok memnun oluyor. Siz de rahatlıyorsunuz. Neticeyi de hemen görüyorsunuz. Şimdi bir okuma programına, bir sanat, felsefe, tarih, efendim fikir girdiğinizde uzun soluklu bir şey yani. Netice almak
biraz
için
daha yorucu gibi yorucu, geliyor. Evet. İnsanlar ondan kaçıyorlar. Velhasılı ben biraz bu püf noktasından hareketle, bir yandan da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevim benim. Yani hani önceden bir okuldaydık, bir sınıftaydık. Oradaki çocuğa ulaşmaya çalışıyorduk. Dedim yani genelle ilgili ne yapılabilir? Okullarımızda kendilerinin elinden tutacak öğretmen, idareci bulamayan çocuklarımızın nasıl elinden tutarız diye düşündüm. Ve 40 kişilik bir ekip oluşturmaya çalışsak, 40'ı bulamayabiliriz belki 2000 kişilik bir okulda, ama bulmaya niyet edelim ve o 40 çocuk o okuldaki kitaba, kültüre, ilme, irfana, sanata, fikre, felsefeye meraklı çocuğu, okumaya meraklı çocukları bir araya toplayalım, onlara düzenli yazar götürelim, fikir adamı götürelim, sanatçı götürelim diye düşündük. Bunu yaparken tabii ki Müslümanca duyarlı taşıyor olması gibi bir kaygımız var. Bunu önceden düz bir kısım liselerde, Anadolu liselerinde yapmaya çalıştım. Baktım şartlar, devir, işte fincancı katırları falan gibi şeylerden bahsediyorlar vesaire. İyi dedim, inovatif de yapayım bakalım. Hani çünkü çokça inovatif var yani.
Tabii.
2100 inovatif var sanırım artık Türkiye'de.
Evet.
Hiç az bir rakam değil. Yani inovatifler yasaklanırken 400-500 gibi bir rakamdı bu. Bundan 15 yıl önce. 15-20 yıl önce. Dolayısıyla dedim bunu 10 inovatifimizde pilot olarak başlatmaya çalışayım. 10 okulumuzda 40'ar kişilik ekiplerimizi oluşturduk. Bu tabii kolay olmadı.
Tabii.
En çok da öğretmenlerle uğraştım.
Evet.
Öğrencilerle değil.
Nasıl uğraştınız öğretmenlerle?
Ayak sürüyorlardı, yavaşlatıyorlardı.
Yani onları ikna etmek böyle bir projeye
tabii,
değil mi?
Tabii.
Kabullendirmek. Ya
zaten
olur mu?
Yazıyı, resmi yazıyı yolladığımızda valilik ona, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ensar Vakfımızın işbirliğiyle başlattık bu projeyi. Yazıyı yolladığımızda işte o zaman kaç imatip diyelim? Hadi 800 imatip. Yani şeyde İstanbul'da 100 imatip olduğunu farz edelim.
Evet.
Lise olarak. 100 tanesinden sadece bir okuldan dönüş yaptılar.
İlgilendiler bu yazıyla.
Eyüp Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Sevgi hocamız vardı, Allah razı olsun. Bir o dönüş yaptı. Başka hiçbiri böyle bir çalışmada yer almak istediğine dair bir dönüş yapmadı bize.
Çok enteresan.
Bir. Ben şükür hani okullarla az çok irtibatımız olduğu için oralardaki arkadaşlarımızla konuştuk, ettik derken biz 8-9 gibi bir okulda başlamış olduk. Şimdi 15 okula çıkarmış olduk. O 40 öğrencimize biz ayda ortalama 2 yazarımızı götürmüş oluyoruz. Buradan maksadımız işte 8 ay bittiğinde yani bir 16-20 kadar yazarımızı tanımış olacak çocuklarımız. Kitaplarını edinmiş olacaklar, okumuş olacaklar. Mesela onlara kitapları hediye etmiyoruz asla.
Evet.
Neden etmiyoruz? Çünkü hediye edilen kitabın kıymeti bilinmiyor.
Evet.
Ama şunu yapabiliyoruz mesela. Diyelim ki kitap 15 lira, 8 liraya alınmış. Biz o kitabı mesela çocuğumuza 5 liraya falan verebiliyoruz.
Yani indirimli.
O aradaki 3 lirayı biz kendimiz telafi kapatıyoruz. Evet. Vesaire. Çocuk kitaba para versin.
Tabii.
Kitaba para verebilmek neymiş onu görelim. Ha, evet. Çok zorlanan öğrencimiz olursa, çok istiyor ama parası yok, imkanı yok. Ona biz kitap bursu verelim diyoruz.
Hı-hı.
İşte aylık 25 lira kitap bursu mesela veriliyor bu öğrencilerimize.
Yani kitap bursu veriliyor, kitabı yine kendisi alıyor o bursa.
Tabii o bursa istediği kitabı alabilir.
Alabiliyor.
İlle bizim getirdiğimiz yazarın kitabını almak filan durumunda değil.
Eyvallah.
Bu tarz bir çalışma. Buradan bizim tabii maksadımız şuydu. Yani 10 kadar yazarı, 15 kadar yazarı tanıdıktan sonra genel bir bütün olarak evet Türkiye'de kimler varmış yazı, fikir hayatında. Bunlardan hangileri batılılaşma, savaşçı bir kafa içerisinde, müstemleke bir kafa içerisinde yazarlık yapıyor Türkiye'de. Bir de yerli, kendisine yabancılaşmamış yazarlar kimler? Bunu biraz tefrik edebilsin. Lise çağlarında bunu tefrik etmekten biraz aciz kalabiliyor gençlerimiz.
Evet.
Hele hele bunu inovatifli genç bile bu durumu yaşarsa, gel git ikilem vesaire, o çok yazık bir durum, israf. Yani hayata bu kadar da geç kalmamamız gerekiyor.
Kesinlikle hocam.
Elbette hani Müslüman olmayan bir yazarı da okuyabilirsiniz, okursunuz ama yani onlara hayranlıklarla ömrü geçirip sonradan cevheri çok geç fark eder duruma düşmek, 40'ında 50'sinde fark eder duruma düşmek yazık yani. Allah'a karşı bir sorumluluk anlamında yazık. Böyle bir çalışma diyeyim.
Eyvallah.
Ayrıntıları çok ama.
Şimdi inşallah hocam kısa bir ara verelim. Aradan sonra biraz daha ayrıntılara girelim inşallah. Ben bazı notlar aldım siz konuşurken. Onlar çerçevesinde eğer uygun görseniz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Eğitimde İyi Örnekler programındasınız. Asım Gültekin hocamızla birlikteyiz. Cevher okumalarını konuşuyoruz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra inşallah cevher okumalarını biraz daha hocamla detaylandıracağız. Bizden ayrılmayın efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz, Eğitimde İyi Örnekler programının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Konuğumuz Asım Gültekin hocamız ve Asım Gültekin hocamız da bir öğretmenin öğretmenlikle birlikte neler yapabileceğini, neleri sığdırabileceğini konuşuyoruz. Ve hiçbir şekilde zaman probleminin olmadığını, bizde niyetlerin amelden önce gelmesi meselesi bir prensip olduğu için niyet edilince Allah'ın o niyetin karşılığında çok büyük bereketler ortaya çıkardığını, zamanı bereketlendirdiğini ve öğretmenliğin haricinde belki bir öğretmenlik, birkaç öğretmenlik kadar bir hizmetin hem de gönüllü bir şekilde, değil mi hocam? Yani hiçbir meccanen, yani karşılığı da olmadan bu zaman dilimine sığdırılabildiğini konuşuyoruz. O anlattıkça biz bunu görüyoruz. Ben burada notlar alıyorum bir taraftan, hatta hocamın bazı söylediklerinden. Gerçekten hocam bu bir Allah'ın lütfu da yalnız. Yani bu kadar üretken olmak, o da Rabbimizin size güzel bir lütfu. Şimdi hocam,
aslında o herkese de yeter ki sen kapıyı zorla yani.
Değil mi?
Tabii.
Biraz kurcala, irdele.
Yani bana özel bir durum yok. Böyle Süpermen falan değilim yani.
Eyvallah, tamam, eyvallah. Hocam şimdi cevher okumalarında dediniz ki biraz önce birinci bölümde biz bir yazar ekibi oluşturduk. Okullara yazılarımızı gönderdik. Özellikle İmam Hatipler'de, Anadolu liseleri değil, ilk önce İmam Hatipler'de daha rahat başlarız diye düşündük. Ve 40'ar kişilik öğrencilerden, yani lise öğrencilerinden, kıymetli dinleyenlerimiz, proje daha çok lise öğrencileri endeksli bir proje ve okulda 40 kişilik okumaya merak duyan öğrencilerden gruplar oluşturuluyor ve cevher okumaları grubumuz, Asım hocamızın başkanlığındaki bu ekip ayda 2 yazar, değil mi hocam, okullara gidiyor ve çocuklarımızla bir araya geliyorlar bu 40 kişilik özel ekiple. Ki Asım abimiz en başından söyledi, benim dedi birinci meselem dertli gençler,
öğrenci.
Dertli öğrenciler, yani bir şey yapmak isteyen, bir şeyi okumak, araştırmak, bir alanda gelişmek arzu eden çocukları ben önceliyorum. Bu da 1000 kişilik okulda 20-30 tane ya çıkar ya çıkmaz.
Zor çıkıyor.
Zor çıkıyor diye söylemişti ve hocam bu alana özel olarak cevher okumalarını bu şekilde başlattı. Ve hocam ne zaman başladık, ne kadar oldu bu çalışmaya?
Mayıs,
başlayalım.
Mayıs 2013'te başladık.
Yani,
Nisan'ın sonu, tam bundan 14 ay önce başladık diyelim. İlkin böyle 3-4 okulumuzla başlamış olduk. Ve sonra ben yani belki 20-25 kadar okulumuzla görüşmeler yaptım. Bunları yaparken elbette belli bir kaygısı, derdi olan, kültür, sanat, fikir, ilim, bu alanlarda bir saplantılı olmadan bir şeyler yapma isteğindeki öğretmen arkadaşları bulmaya çalıştım. Bir şeye çok dikkat ettim. İki öğretmenle iş yapmamaya çalıştım. Bir okulda mümkün mertebe bir öğretmenle. Çünkü iki öğretmen hızı kesiyordu. Birbirleriyle konuşmaları, tartışmaları, şu bu filan derken. Mesela yazar beğenmeye başladıklarında gene hız
kesiliyordu.
Ya şu yazar mutlaka gelsin. Ya baba o da gelir.
Evet.
Biz başlayalım bir yerden, sana getirmiyoruz biz yazarı.
Evet.
Çocuklara getiriyoruz sonuçta.
Eyvallah.
Ondan sonra diyorduk. Sen çok meraklıysan o yazar şurada konuşma yapıyor, şurada konuşma yapıyor. Sen oraya git, katıl veya ben seni özel görüştüreyim o yazarla.
Evet.
Problem değil ama çocuklar önemli diyorduk. Bir de gene öğretmenlerde karşılaştığımız bir durum. Mesela bir okula gidiyoruz, 2000 öğrencisi var. Hocam diyoruz, burada 40 böyle okumaya meraklı çocuk bulabilirsek burada çıkmaz. Burada 5 kişi bile çıkmaz. Şimdi 2000 öğrencide 5 kişi çıkmaz diyor. Başka bir okula gidiyorum. 700 öğrencisi var. Hocam çok güzel, bunu yapalım. Hatta 2 tane 40 oluşturalım diyor.
Ya.
Şimdi birisi 700'den 80 hedef 120 çıkarmaya çalışıyor. Evet. Çocuklarına o kadar inanıyor, değer veriyor. Onlar için bir şeyler yapmak istiyor. Diğeri 2000. Bunların 2000'de işe yaramaz. Perspektifinde oluyor.
Ya bu bakış açısından ne kadar önemli değil mi hocam?
Evet.
Yani olmaz deyince olmuyor zaten.
Dolayısıyla bir şekilde bunu yapabiliriz. Ya bu çocuklarla elimizden geleni yapabiliriz diyen arkadaşlarla yürünüyor. Hani bunu diyelim ki arkadaşlarımız bulundukları şehirde yapmak isterlerse illa İmam Hatip'te falan yapmak evet. zorunda değiller. Bir projelendirmek istediklerinde bizle irtibat kurmak
tabii
isterlerse
tabii,
yardımcı
tabii.
oluruz onlara bir şekilde. Gözlerini çok büyütmemeleri lazım. Bu çalışmayı yaparken belediyelerle işbirliği yapabilirler. İl Kültür Müdürlükleriyle. Bu işlere duyarlılığı olan birilerini bulduklarında vakıf, STK, dernek
tabii,
vesaire
tabii.
olabilir. Onlarla çok öyle külfetli, masraflı şeyler değil. Tabii ki o yoracağımız yazarlara da bir emektir, zamanlarından almış oluyoruz bir şekilde. Onları da bir düşünmek gerekiyor. Yani Allah rızası için gelsinler dememek lazım. Bırakalım onun Allah rızası için gelmeyi kendileri irade buyursunlar. Hani
evet.
kendileri karar versinler.
Tabii.
Ama hani bu işin olmazsa olmaz taraflarını düşünmek, kurgulamak çok zor değil. İlle 40 olmak zorunda da değil
da
mesela.
Doğru.
Yani ama ben şunu gözeterek 40 kişi, yani hem bizde 40 rakamı böyle kıymetli bir rakamdır, hem de yani şimdi 30 kişi desek hasta olan, yazılısı olan evet. bilmem ne filan derken bir bakacaksınız o 15-20 kişiye düşecek.
Aynen.
Onların da bir kısmı diyelim ki hafif ilgisiz olanları da girmiş olacak listeye vesaire. Dolayısıyla biz bunu 40 diyerek aşağı yukarı bir 20-30 kişilik bir ilgili grup oluşturmuş oluyoruz aslında. Hı hı. Ve bir süreç içerisinde de onlar zamanla ilgileri biraz daha artıyor çocukların.
Evet.
Önce tanımıyorlar çünkü doğru dürüst kimseyi. Hele hele Müslüman yazarları, İmam Hatip'lerde çocuklarımız tanımıyorlar.
Tanımıyorlar. İşte bunu da sormak istiyorum. Yani süreci nasıl gözlemlediniz? Mesela bazen hani hocam başlarız ya 40 kişiyle, 10 kişiyle bitiririz. Bu bir yıl içerisinde ki bu gözleminiz nasıl? İlgi giderek arttı mı?
Mesela nasıl oldu yani? Görüyoruz. Öğretmenlerimiz 9'lardan bir şey çıkmaz. Onlar bu işlerden anlamaz modundalar.
Hı.
Yanılıyorlar. Aşırı Hı. yanılıyorlar. Benim mesela edebiyatta yoğun ilgilenmeye başlamam lise 1. Yani lise 1'lerde ne cevher çocuklar var. Onlara sen lise 1'de zaten yardımcı olmadığında o lise 2'de diğerleri gibi sıradanlaşıyor. Bunu fark edemiyor çoğu öğretmenimiz. Ve çocukları tutup böyle 11. sınıflardan filan onlardan biraz 11'lerden onlarla çalışmayı yapıyorsunuz. 12'ye gelince de o çocuktan ümidi kesiyor. Şimdi böyle bir çalışmanın içerisindeki çocuk bu işlerin delisiyse, bu işleri önemseyen biriyse, o 12. sınıfta olsa, üniversite sınavına bir günde kalsa, sen oraya yazar getirdiğin zaman onu kaçırmak istemeyecektir.
Evet.
Mesela öğretmen bunu bilmeyebiliyor.
Evet.
Ne yazık ki. Veya böyle bir duyarlılığı olmayan çocukları toplamış oluyor. Ders kolikleri topluyor. Şimdi ders kolik olmak başka bir şey.
Evet, evet, evet. Evet. O da
böyle bir hayata da karşı bir derdi olan, çabası olan, evet. kaygısı olan, idealleri olan bir çocuğu bulmak başka bir şey. O çocuk bazen sınıfın en sessizi, en içine kapanığı, en böyle işte 4-5 sayfa olanı olabiliyor.
Tabii. Geçen yani, hocam sözünüzü kesiyorum ama bir ilimizdeydim. Orada bir çocuk getirdiler. İmam Hatip 6'da. Öğretmen işte sınıfta hiç konuşmuyor. Ama müthiş kitap okuyor çocuk. Ders, o sınıf birincisi çok farklı birisi. Ama onun arasında bu noktada, kitap okuma noktasında dağlar kadar fark var. Yani böyle bu dediğiniz çok güzel bir noktaya dikkat çektiniz. Yani ders kolik adam belki bu projede dikiş tutturmayabilir.
Tabii.
Evet.
Yani ders kolikler zaten aslında birçok şeyde dikiş tutturamıyorlar. Çok yani israfın çok yoğun yaşandığı bir tipolojidir ders kolik öğrenciler. Hani ders koliklere düşman falan değiliz yani.
Evet.
Ama yani yazık, o çocukların da nefes alması gerekiyor. Başka bir şeyler okuması gerekiyor. Resmi ideolojinin biliminden, görüşlerinden vesaire bir miktar biraz farklı bir şeyler olduğunu görebilmeli. O çocuk yani muhtemelen ilkokul 1'de 2'de başladı ders kolik olarak.
Evet.
Gelmiş 10. 11. Hani 10 yıl siz o çocuğu böyle sanki yönetmeliklerle bir şeylerle yönetiyormuş gibi bir duruma evet. tıkmışsınız. Yani çocuklarımıza böyle kötülükler pek yapmamak lazım açıkçası.
Bakanımız, güzel bir bakış açısı yani.
Bakanımız da zaten bu konuda duyarlı. Evet. Keşke diyor yani şu ders yoğunluğunu, ödev şeyini biraz azaltabilsek diyor okullarımızda. Çocuklarımızı sosyal kültürel faaliyetlere, sportif vesaire evet. faaliyetlere biraz çekebilsek ama o kadar hantal, o kadar ağırlaştırılmış, ciddi bir şey yapıyormuş bir görüntüsü var ki diyor.
Evet hocam.
Ne yazık ki. Biz bunlara hiç aldanmayıp ya güzel şeyler yapmak isteyen idealist arkadaşlar dediğimizde, kim var dediğimizde çocuklar oradan heyecanlanıp ben varım diyor. Yani yarım saat sonra unutabiliyorlar. Biraz balık hafıza falan şeyi var bu devrin gençliğinde. Evet. Ama gene de yani hiç bulamamaktan iyidir. Yani azıcık da olsa bir şevke gelen çocuk bulmak. Yani biraz da tabii o çocukları oluşturmak için artı başka gayretlerimiz de olması lazım.
Biraz emek lazım hocam yani. Onu ona gündemine sokmak belki değil mi
yani
hocam?
Yani ama şimdi mesela ya siz oradan konuşuyorsunuz diyor şimdi radyoyu dinleyen arkadaş.
Evet.
İstanbul'da oh yazar da bol, imkan da bol. Ben burada şimdi Van'da, Muş'ta ne yapacağım kardeşim?
Evet.
Nereden bulayım diyor. Palavra konuşuyor yani.
Değil mi?
Arkadaşımız şu an.
Aslında o konuşuyor.
Aslında o konuşuyor. Çok kolay.
Eyvallah.
Ya hiç mi yok senin evinde marifetname?
Ya.
İmam Gazali'nin kitabı mı yok? Sezai Karakoç'un kitabı mı yok? Elinde. Safahat mı yok? Osman Nuri Efendi'nin kitabı mı yok?
Evet.
Al kitabı. Gençlere de ki ya gençler böyle haftada bir araya gelsek. Bir tanesini hepsine söyle. O kadar çok genç tanımıyordur zaten çoğu öğretmen arkadaşımız. Ya senle otursak şurada parkta, camide, bir yerde işte. Otursak bir okusak veya gelin benim eve.
Değil mi?
İsterseniz sizin eve gelelim. Ondan sonra hanımlar izin verirse.
Verirler inşallah.
Ondan sonra. Yani oturalım şu kitabı okuyalım bir. Şimdi bir kitabı bitirmek beraber bir devri. Bu bizim medrese, Osmanlı, cami, tekke geleneğimiz. Bir esere başlanıyor ve o eser 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl sonra, 20 yıl sonra bitiyor. Hmm. Ama orada sen işte hakikaten bir mektep bitirmiş oluyorsun. Mektepler mektebini bitirmiş oluyorsun. Bir usul öğreniyorsun.
Evet.
Ekol yani. Evet. Ekol oluşuyor. Şimdi hiçbir proje yok, hiçbir imkan yok ya. Bir tane kitap mı yok bulunduğun
kesinlikle
şehirde?
Hocam ya. Ne kadar güzel.
İki tane gençle başlarsın. Aynen. O iki genç inan kibirli değilsen, artist değilsen 5 kişi olurlar, 20 kişi olurlar, 40 kişi olurlar. Yeter ki sen bismillah de Allah'ım yani burada birazcık çok da bir şey bilmiyorum ama bunu taşıyabileceğim bir tane genç ver bana de. Değil Allah mi? Verir.
Ya.
Demedik ki yani
istemedik ki,
de
dertlenmedik
boş.
Ki.
Evet. Evet.
Hocam yani çok güzel söylediniz bunu. Bakıyoruz biraz önce sizle de arada konuşmuştuk programa başlarken. Yani bu bugünkü diyelim ki şu an bürokraside olsun veya işte çeşitli sivil toplum kuruluşlarında olsun başı çeken, liderlik yapan şahıslar belli bir dönemin öğrencileriydi. Ve evet. Bu öğrencilerin bunlar nasıl yetişti? Yani bu ruhu nereden aldılar? Bu heyecanı nereden aldılar? Bu gayreti, bu aşkı, şevki nereden aldılar diye şöyle bir baktığınızda isim vermek istemiyorum hani yanlış anlaşılmasın diye. Hem sivil toplumda hem siyasette hem bürokraside hem özel sektörde böyle İslami hassasiyetleri olan işte bugün 50'li 60'lı yaşlarda olan lider kadrolara bir baktığınızda hepsinin lise yıllarında, üniversite yıllarında veya en fazla ama liseden beri bir incelediğinizde yani belli öğretmenlerin çok önemli rol oynadığını görüyorsunuz. İşte bir bakıyorsunuz Nurettin Topçu'nun tezgahından geçiyor bir kısım insanlar. O zamanki Nurettin Topçu bugün Van'daki öğretmenin imkanlarına sahip değildi İstanbul'dayken. Tabii. Değil mi hocam? Bir Mahiriz Hoca'yı görüyorsunuz, bakıyorsunuz bir kısmının temelinde. Biraz önce söylediniz ya hiç mi bir şey yapamıyorsunuz? Evinize 3 tane, 5 tane öğrencinizi alın, kitap okumaları yapın. Mesela Mahir Hoca. Pek çok bugünkü yazarlarımız da mesela Ertuğrul Düzdağ olsun böyle pek çok insan da onun tezgahından geçmiştir. Siyasette, sivil toplum kuruluşta Uğur Derman mesela onun tezgahından geçmiştir. Aynen dediğiniz gibi bir öğretmendir ve evini açmıştır öğrenciler. Ve onlarla sohbetler,
halkalar kurmuştur ve bu şekliyle bağlantılarını devam ettirip o çocukları okulun dışarısında aslında inşa etmiştir onların gönüllerini, dimalarını. Yani bu noktada bugün bizim öğretmenlere de ciddi vazife düşüyor. Bu cevher okumaları çok güzel bir örnek. Ve bir öğretmen arkadaşımızın İstanbul'da ortaya koyduğu bir örnek. Ve dediğiniz gibi de mazeret de ortaya koymamak gerekiyor. Yani bugünkü imkanlarla işte bugünkü kadroları yetiştiren öğretmenlerin imkanlarına baktığımızda kıyas kabil değil yani. Yani o zaman çok çok daha yokluklar içerisinde ümit kesilmeden bir nesil inşa edilmiş. Bugünkü öğretmenlere de bu anlamda ciddi manada vazifeler düşüyor hocam.
Biraz
hocam,
da çok şey yapma gibi bir telaş içinde olmaya gerek yok.
Evet.
Az ve öz. Yani mesela bazı arkadaşları görüyorum, bir sürü kitap okutmaya çalışıyorlar çocuklara. Ya çocuklar, dönem olarak kitap okuma dediğimiz mevzuda, yani önceden %5 ise kitap okuma oranı, o şimdi muhtemelen 1/1'e düştü.
Ya.
Böyle bir şey şimdi. Çok filan okutmaya çalışma. Bir kitabı al, onu birlikte 6 ay 1 yıl okuyun yani. Çok kitap ondan lezzet alarak okutun da o çocuk zaten başka kitaplar da okuyacak. Yani çok şey okutma çabalısında filan görüyorum arkadaşlar. Mesela kitap listeleri istiyorlar mesela bizden. Ya diyorum, bırak listeden uzak dur. Ya bir yazarı 5 kitap 10 kitap okusun çocuk 1 yıl 2 yılda. Yani 20 yazarı nereden nasıl okuyacak? Okumuyorlar ki çocuklar yani. Hani
evet.
Okuyan bir genç bulduysan, bir genç bulduysan abur cubur çöp bilmem ne falan okutmaya düşmek yerine, çünkü bir de sorduğunda sen listeyle, orada ben mesela diyelim ki çok uydurup bir kitabı da sana o listenin arasında söyleyebilirim yani, insanlara bu kadar da güvenmeyin.
Değil mi?
Yani ama adam gibi düzgün bir Müslüman mütefekkir varsa, bir yazar varsa, onun kitabını çocukla beraber otur oku. Çocuğa gel bunu oku gel de deme yani hatta. Okumaz.
Evet.
Kaç kere denedim.
Sonra hocam bu noktada tavsiyelerinizi söyleyin. Nasıl okuttururuz yani?
Vazgeçtim yani. Evet. Al bunu oku gel filandan vazgeçtim.
Ha.
Hatta bazen şunu yapıyorum. Yani çocuklar da çocuktan çocuğa değişiyor. Şimdi bakıyorum çocuk zoru seviyor. Ama yani çok anladığından değil, seviyor. Ben büyük işler yapıyorum filan imajı. Siyasetçi mi olacak ne büyüyünce? Ondan sonra elimde kitap görüyor. Çocuğun kitap okumasını istiyorum. Ya bunu oku desem okumayacak biliyorum. Bakıyor, ne bu hocam diyor. Ya diyorum, bu biraz ağır bir kitap. Ha okuyayım o zaman diyor. Ağır demesem
okumayacak.
Okumayacak. Yani. Çocuktan çocuğa değişiyor bu işler. Ama çok kitap okutmak yerine değil, beraber. Çünkü beraber olduğu zaman orada namazdaki 27 kat sırrı geliyor.
Birlikte okuyorsun. Evet.
Tabii
evet.
Onu sadece namazda oluyor, cemaatle kılınca oluyor gibi düşünmemek lazım. O,
bu da güzel.
O perspektifi eksik yorumlamak.
Evet.
Oluyor.
Yani birlikte katsa, yapılan da bir bereket
tabii,
var.
Tabii.
Ki namazı da birlikte kılmak zaten bundan tabii gelen bir şey. Bunu da o yansıtabiliriz.
O yüzden beraber okumak çok değil. Bir sayfa, yarım sayfa.
Evet.
Ne bereketler oluyor. Ne bereketler oluyor. O yüzden hani böyle çok bir sürü bir şeyler yapmamız lazım. Çok bir şey yapmamız gerekmiyor. Yanımızdaki çocukla selamünaleyküm, aleykümselam. Mesela ben bir tanesine bir gün dedim ki, böyle tatlı şeker bir çocukcağız, böyle lise bir, Allah'la aran nasıl dedim. Çocuk ondan sonra beni gördüğünde sürekli hocam filan, böyle bir minnet, sevgi vesaire. Babası içiyor.
He.
Annesi ibadetine düşkün. Böyle bir ailenin çocuğuymuş çocukcağız.
Allah.
Ondan sonra ya ben Allah'ı çok seviyorum ama işte babam böyle, ondan sonra ne yapacağım vesaire. Yani bir selam ver çocuğa yani. Bir halini hatırını sor. Ondan sonra gerisi gelir zaten bir şekilde. Bütün çocuklarla ilgilenmek de gerekmiyor. Hani gücün yetiyorsa ilgilen de.
Tabii ki.
O da yani yeter ki niyetlenildiğinde, eline evet, bir kitap aldığında Allah'ın izniyle
hocam, peki,
gerisi gelir.
Ne kadar sürecek bu cevher okumaları? Yani bir yıllık bir proje midir? Yoksa
biz bunu bir buçuk yıllık bir proje olarak ilk aşamasını yaptık. Şimdi tekrar yeni bir sözleşme yapmış olacağız ve arttırarak devam ettirelim istiyoruz Ekim'den itibaren. Biz bu çalışmayı yaparken çocuklarımızın mail adreslerini aldık. İşte Facebook'ta sayfa açtık vesaire. Yani o arkadaşlarımızla, öğrencilerimizle irtibata geçebiliyoruz. Tabii bunda bazen hani 15 okul olduğu için zorluklar vesaire yaşandığı olabiliyor. Veya çocuğun diyelim ki internet, mail adresi vesaire falan yok. Kendilerini de bir şekilde mahrum hissettirmemek gerekiyor. O tarafını çok ön plana fazla almıyoruz. Şimdi hani internet üzerinden haberleşelim vesaire kısmını. Biz mesela Kartal Anadolu Hatip'te cevher okumalar öğrenci sempozyumu diye bir sempozyum da bitirmiş olduk mesela oradakini. Çünkü onlara bir yıl önce başlamıştık. Düzenli gitti orada. Bazı okullarımızda tam düzenli oturamamıştı vesaire. Bir okulumuzda dergi çıkardı cevher ekibindeki çocuklarımız.
Çok güzel.
O okullardaki programları çocuklar yazdılar. Onları çeşitli yerlerde yayınladılar. O yazılar çıktı. İşte dinledikleri yazarla ilgili. Bazıları telif ücretleri aldılar yazdıkları yazı için filan. Bu tip şeyleri yaşadılar.
Yani okumaktan yazmaya da bir şey oldu.
Tabii o da oldu. Evet. Zaten bunları projeyi yazarken hesaba katmıştık bir şekilde. Projenin dönüşleri olarak. Asıl derdimiz de inovatiflerde çekirdek bir ekip olsun. O ekip nitelikli kültürel irfani şeylere okulu taşısınlar. Yoksa diğer türlü popüler, abur cubur inovatiplerde bile o kadar saçma şeyler yapılıyor ki ya manken dolaştırıyorlar inovatiplerde, düşünün yani.
Hocam bugünümüzün çok büyük bir hastalığı bu popülerlik, güncel olmak, gündemde kalmak meselesi. Bizi yaptığımız, ürettiğimiz yani dertli insanların bile bazen ürettiklerine bir bakıyorsun. Bu popülerlik, güncellik ve gündemde kalmanın ürünü. Yani bir şeyler yapıyor ama ya sonuçta ne kalacak diye bakıyorsun, yok bir şey yani, bir saman alevi gibi. Maalesef bu ciddi bir hastalık, rahatsızlık.
O yüzden nitelikli bir çekirdek ekip okullarımızda oluşması şart, şehirlerimizde oluşması şart.
Kesinlikle.
Bir de Anadolu'daki arkadaşlarımız belki şunu özellikle çocuklarla bir araya geldiklerinde bunu hissettirebilirlerse, bu şehirde yaşayan bir Allah dostu kim? Bu sorunun peşine düşürsünler çocukları. Bu çok önemli. Çoğumuz bunu ıskalayarak yaşıyoruz yaşadığımız şehirde. Böyle bir şeyi merak bile etmiyoruz. Ya Allah dostu ne arar bu devirde?
Yani masallarda kaldı, kitaplarda kaldı.
O tip soruların peşine düşmekte fayda var. Yoksa hani dertli çocuk da bulamaz hale geliriz süreç içerisinde.
Eyvallah. Hocam Cevher ismi nereden geliyor, Cevher? Neden
vallahi
Cevher?
Vallahi ben Yunus Emre'yi çok severim.
Evet.
Yunus Emre'den daha ziyade Yunus Emre'de Cevher geçer arada. Cevher içimizde diyoruz biz bunun şeyinde, duyurularında, afişlerinde vesaire. Cevher içimizdeyi de Ulvi Alaca Kaptan'ın vaktinde yaptığı bir çekirdek bir ormandır, bin ormandır diye bir albüm hazırlatmıştı Ulvi Alaca Kaptan birkaç müzisyenle. Oradaki bir bestede geçiyordu. Cevher içimizde keşfetmek varken diye bir mısra vardı. Sonra bunu Yunus Emre'de de gördüm bu minvalde dizeler. Cevher içimizde şöyle, bir yazar içimize geldi, bir cevher geldi içimize. İki, cevher senin içinde evladım. Evet. Tamam o yazar geldi ama asıl cevher senin içinde. İki tarafa da açık tevriyeli bir şey
biz,
var.
Biz seni onu keşfettireceğiz bu programda Allah'ın izniyle. Hocam biraz önce gerçi temas ettiniz ama yine de çok az kaldı programı sonlandırmamıza. Yani geri dönüşüm olarak bu programa başlayan bir çocukta siz 14 ay boyunca somut olarak gözlemlediğiniz değişimler var mı? Ne kattı bu proje? Bununla ilgili birkaç örnek, hatıra bir şey paylaşabilir misiniz? Daha da dinleyicilerimizi de bu noktada şevklendirsin diye.
Bir öğrencimizle ilgili öğretmeni şöyle dedi. Ya çocuğumuz öyle bir çocuk ki yani hani öğretmenler, profesörler çocuğun yanında ona yetişemez bile gibi bir şey. Öyle kaptırmış çocuk kendisini. Yani kültür, ilim, fikir, dertli, kaygılı birisi haline gelmiş olduğunu söylüyordu böyle. Yani böyle biraz abur cubur okumalar, işte şey Alacakaranlık Kuşağı tarzı şeyler okuyan çocuklardan da mesela ekiplerde var olduğunu. Fakat onların artık daha aklı başında, eli yüzü düzgün okumalara geçtiklerini söyleyen veliler oldu. Arayıp teşekkür edenler
çok
oldu.
Güzel, çok güzel.
Yani bize Yani biz İslam'ı daha iyi niye yaşamıyoruz diyen çocuklar, çocuğumuz öyle diyor artık diyen veliler oldu.
Çok güzel hocam.
Ondan i̇şte sonra bu. Yani şunu diyenler oldu mesela. Ya ben önceden Müslümanları böyle, imatip öğrencisi söylüyor bunu. Müslümanları böyle sığ, dar kafalı, hiçbir şeyden anlamaz. Habire Allah der, başka bir şey bilmez. Cami, tesbih filan böyle bir şey olarak görüyordum. Meğersem neler neler varmış işin içinde. Yani ben dışarıdaki medyanın dinle ilgili oluşturduğu imajın kurbanıymışım. Meğersem ne derinlik varmış kalbin içinde gibi i̇şte, şeyler söyleyen gençlerimiz oldu.
Cevheri keşfettirmişsiniz hocam böyle.
İnşallah. İnşallah.
Çok bakalım. Güzel, bu çok çok önemli bu tür geri dönüşümlerde. Rabbim muvaffak kılsın hocam inşallah.
Amin, amin.
İnşallah daha fazla kitlelere de ulaşırsınız. Zaten ikinci aşamada daha çok okul hedefleniyor bildiğim kadarıyla ve pek çok kişiye de ilham olur. Pek çok yerde de ülkemizin sizler gibi dertli öğretmen arkadaşlarımız bunu örnek alır.
Biz
bunu
öyle bir çalışma yapmak isteyenlere yardımcı olabiliriz. Eyvallah. Yani mail adresim asimgultekin@gmail.com. Oradan tamam. Rahatlıkla danışabilirler. Yardımcı olmaya çalışırız.
Tamam,
yani yeter ki birisi güzel bir şey yapmak istesin.
Çok güzel. Siz de biraz önce söylediniz. Ben de tekrar edeyim. Yani bu tür projelerde bugün öğretmen arkadaşlarımız veyahut da işte diyelim bir imam abimiz de bunu yapmak isteyebilir. Yani veya buna gönüllü olan, böyle bir hizmete sevdalı olan, ben böyle bir şey yapmak istiyorum, gençlere faydalı olmak istiyorum diyen bir arkadaşımız bu noktada ya bizim imkanımız ne, İstanbul'un imkanları şöyle böyle filan diye de düşünmemesi lazım. Ben Asım abiyi yıllardan beri tanıyorum, uzaktan son zamanlarda yakından da görüşüyoruz. Yani böyle çok büyük imkanları olan bir öğretmen abimiz değil. Tabii. Arkasında çok büyük böyle finanslar olan bir öğretmen abimiz değil. Gerçekten kendi gayretleriyle, imkanlarıyla dertlenen ve bunun dertlendiği için de projesini etrafıyla paylaşan ve destek bulan bir öğretmen arkadaşımız, abimiz. Yani siz dertlendiğiniz ve niyetlendiğiniz zaman, Asım abimiz de bunu çok güzel ifade etti. Allah vesileyi karşınıza çıkartıyor. Bu işi yapacak fırsatı, imkanı karşınıza çıkartıyor. Kaldı ki bugün gerçekten belediyelerde ciddi bu noktada imkanlar var. Çeşitli sivil toplum kuruluşları, büyük vakıf ve derneklerimiz bu noktada ciddi destekler sağlıyorlar bu tür parlak fikirlere, güzel projelere. Bununla birlikte İçişleri Bakanlığı olsun, Gençlik Bakanlığı olsun, Kalkınma Ajansı olsun, farklı kuruluşlarımızın, devletimizin farklı kuruluşlarının da proje destekleri oluyor. Yeter ki böyle iyi planlanmış, kurgulanmış ve inandırıcılığı olan projeler ortaya koyulabilsin. Bu noktada destek bulunabilecek kanallar, imkanlar da çok. Sadece niyet etmek, kararlı olmak ve samimi olmak gerekiyor. Bunlar olduğu zaman Rabbimiz çeşitli imkanları, fırsatları karşımıza çıkartıyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, Eğitimde İyi Örnekler programının bugün de sonuna geldik. Bugünkü programımızda belki radyosunu sonradan açan dostlarımız olmuştur. Asım Gültekin hocamızı, öğretmen arkadaşımızı misafir ettik ve cevher okumalarını kendisiyle konuştuk. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir konukla, yeni bir programla karşınızda olmak ümidiyle sağlıcakla kalın efendim.
Erkam Radyo'da İdris Topçuoğlu'yla Eğitimde İyi Örnekler programını dinlediniz.